Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Mario Remarque. 33. ayrım. Anvers acele acele, evet evet dedi. Bunu ben de evvelden beri söyler dururdum. Steiner insiyaklı bir tavırla. Âlâ diye mukabele etti. Oysa böyle olmaması lazım. Bu sebeple gizli bir bağış kaydına başladık. Elindeki listeye baktı. Daha şimdiden mühim bağışlar kaydetmiş bulunuyoruz. Fakat en ufak miktarları da memnuniyetle karşılayacağız. Şu güzel ev kendi malınızdır, değil mi? Evet, fakat iki defa ipoteklidir. Bu yüzden evin gerçek sahibi benden fazla bankadır, diyerek Anvers biraz acele izahat verdi. İpotekler vergi ödememeye yarar. Bir eve malik olan bir parti mensubunun bir şarlatan olmasına ise asla imkan yoktur. Sizin için ne miktar yazayım? Anvers hayli mütereddit duruyordu. Steiner bu fırsat sizin için hiç de fena olmayacak diye teşhir etti. Tabii listeyi de Berlin'e yollayacağız. Bana kalırsa size 50 frank yazabiliriz. Anvers hafiflemiş görünüyordu. O en aşağı 100 frank hesaplamıştı. Partinin açgözlülüğünü bilirdi. Bu sebeple elbette diyerek hemen cevap verdi ve hatta ilave etti. Yahut da 60 frank yazın. Steiner kaydetti. Pekala, 60 frank olsun. Hans'den başka bir küçük adınız var mı? Hans Karl Goswin. Fakat Goswin'i bir S ile yazın. Evet, fakat hakiki bir Alman ismidir. Eski Almanlarda vardı. Kavimler muhacereti sırasında bu isimde bir kral Goswin yaşamıştır. Evet, ben de sanıyorum. Anvers masanın üstüne bir 50, bir de 10 franklık bıraktı. Steiner paraları cebine yerleştirerek makbuz vermeme imkan yok dedi. Neden olduğunu siz de takdir edersiniz şüphesiz. Anvers kurnaz kurnaz işaret etti. Elbette gizli kalması lazım. Burası İsviçre. Hem boş yere vaka çıkarmaya da hiç lüzum yok. Sessiz iş görmek başarıyı yarı yarıya sağlama bağlar. Bu düsturu da daima hatırlayın. Memnunlukla anladım. O vaka sadece bir talihsizlik eseriydi. Steiner dönemeçli yollardan geçerek doktor bir yere dönüyordu. Karaciğer kanseri diye kendi kendine konuşarak hayret etti. Ah şu Kern, bu ürkütme sonucu elde edilen 60 frank alınca kim bilir suratı ne hale girecektir. 17. Kapıya vuruldu. Ruth o tarafa kulak kabarttı. Odada yapayalnızdı. Kern iş aramak için daha öğleden evvel dışarı çıkmıştı. Genç kız bir müddet tereddüt ettikten sonra usulcacık kalktı ve Kern'in odasına geçip ara kapıyı arkasından kilitledi. Odalar tam köşeleme geliyordular. Bir vaka karşısında müsait bir vaziyetleri vardı. Bu takdirde insan öteki odanın kapısında duran biri tarafından görülmeden koridora çıkıp savuşabiliyordu. Ruth Kern'in odasının dış kapısını sessizce açıp koridora çıktı ve köşeye doğru yürüdü. Kapısının önünde 40 yaşlarında bir adam duruyordu. Ruth adamı hemen tanıdı. Aynı otelde oturuyordu ve adı Bros idi. Karısı 7 aydan beri hasta idi. Yataktan çıkamıyordu. Karı koca mültecilere yardım komitesinin ufak bir yardımı ve beraber getirebildikleri bir miktar para sayesinde yaşıyorlardı. Bunu bilmeyen yoktu. Verdun otelinde herkes birbirinin her şeyini bilir. Ruth, bana mı geliyordunuz diye sordu. Evet, sizden bir ricada bulunacaktım. Siz Mademoiselle Hollands'ınız değil mi? Evet. Adam tereddütle, benim adım da Brost'tur. Altınızdaki katta oturuyorum. Hasta bir karım var. Ben ise iş aramak için dışarı çıkmak mecburiyetindeyim. Bu yüzden size geldim. Acaba bir parça vaktiniz var mı diye soracaktım da. Bros'un zayıf ve acıklı bir yüzü vardı. Ruth otelde Bros'u her görenin bundan ötürü hemen yanından savuştuğunu biliyordu. Adamcağız karısı için durmadan birisini arardı. Karım çok yalnız kalıyor. Oysa hasta insanın yalnız kalınca hemen ümidini kaybedeceğini siz de bilirsiniz. Bazı günler karım daha kederli oluyor. Fakat yanında birisi olur da onunla konuşursa hemen iyileşiyor. Birisiyle oturup iki laf etmekten sizin de hoşlanabileceğinizi düşündüm de karım zekidir, sıkılmazsınız. Ruth da bu sırada ince tiftik yününden kazak örmeyi öğrenmekle meşguldü. Shops Ellis deki bir Rus mağazasının 3 misline satmak üzere böyle şeyler aldığını duymuştu. Genç kız demin bir türlü bu işe devam edememişti fakat bu ümitsiz bir tavırla söylenilen "karım zekidir" sözü karşısında hemen kararını vermiş ve kendi kendisinden de utanmıştı. "Şeylerimi alayım da geliyorum," dedi. "Bir dakika bekleyin." Ruth yününü ve örneğini aldıktan sonra Bruce ile beraber aşağı kata indi. Hasta kadın sokak tarafındaki küçük bir odada yatmaktaydı. Bruce'un yüzü yanında Ruth olduğu halde odaya girerken değişivermişti. Heyecandan adeta parıldıyordu. "Acele acele Lucy," dedi. "Bak, Matmazel Ruth seninle ahbaplık etmeye geldi." Bal mumu gibi sarı bir yüzün derinliklerindeki bir çift siyah göz Ruth'a emniyetsizlikle baktı. "Bruce, çabuk çabuk. Ben şimdi gidiyorum," dedi. "Akşam yine gelirim. Bugün muhakkak bir şeyler bulacağım. Allah'a ısmarladık." Adam gülümsedi, eliyle bir işaret yaptı ve kapıyı arkasından çekti. Sapsarı yüzlü kadın bir müddet sonra "sizi kocam alıp getirdi buraya değil mi?" diye sordu. Ruth önce başka bir cevap vermek istemişti fakat sonra bundan vazgeçti ve kadının sualini başıyla tasdik etti. "Bunun böyle olduğunu biliyordum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Fakat pekala yalnız da kalabilirim. Benim yüzümden işinizi bırakmayın. Ben de biraz uyurdum." "Ruth, yapacak hiçbir işim yok," diye cevap verdi. "Sadece bir parçacık yün işi öğreniyordum. Bunu sizin yanınızda yapabilirim. Yünü ve şişleri beraber getirdim." Kadın yorgun bir sesle, "Bir hastanın yanında oturmaktan daha hoşlanılacak işler vardır," dedi. "Muhakkak. Fakat yalnız oturmaktan yine de iyidir." Kadın, "beni teselli etmek için herkes böyle söyler," diye mırıldandı. "Haydi hiç çekinmeyin. Vaziyeti hiç de iyi olmayan ve tanımadığınız bir hastanın yanında oturmanın hoşunuza gitmediğini, fakat kocamın bir sürü lafı karşısında dayanamayıp geldiğinizi açıkça söyleyin." Ruth, "çok doğru," dedi. "Hem sizi teselli etmek gibi bir niyetim falan da yok. Fakat bir kimseyle nihayet iki laf edebileceğim için çok memnunum." Hasta kadın, "olsun," dedi. "Yine de buradan gitmek istersiniz. Bundan pek hoşlanmayacaktım." Kadının hiçbir cevap vermediğini gören Ruth yatağa doğru baktı ve dünya ile ilişini kesmiş bir yüzle karşılaştı. Hasta kadın yatağın içinde doğrulmuş ve gözlerini Ruth'a dikmişti. Birdenbire gözyaşları boşanıverdi. Yüzü bir saniyede yaşa boğulmuştu. "Ah ya Rabbim," diye hıçkırdı. "Bunu ne kolay söylediniz. Oysa ben bir defa olsun sokakta yürüyebilseydim." Hasta kadın tekrar yastıklara bıraktı kendini. Ruth yerinden doğruldu ve bu inip kalkan renksiz omuzlara, tozlu şu ikindi ışığı altında gördüğü perişan yatağa ve onun arkasından görünen güneşli ve ruhsuz caddeye, demir parmaklıklı balkonlu evlere, Duboni aperitifinin reklamını yapmak için günün bu saatinde bile durmadan yanıp sönen muazzam bir şişenin damlar üstündeki manzarasına baktı ve bir an için kendisini bir başka gezegendeymiş sandı. Kadının ağlaması durmuştu. Yavaş yavaş doğruldu ve "siz daha burada mısınız?" diye sordu. "Evet, sinirlerim çok bozuldu. Adeta isterik oldum. Bazı günler işte böyle oluyorum. Kuzum, darılmayın bana." "Hayır, hayır. Sadece dalmıştım, o kadar." Ruth tekrar yatağın yanına oturdu. Yanına almış olduğu kazak örneğini koydu ve baka baka örmeye başladı. Hastaya bakmıyordu artık. Bu perişan yüzü bir defa daha görmek istemiyordu. Kendi sıhhatliliği öyle tuhaf geliyordu ki şimdi Ruth'a. Bir müddet sonra hasta kadın, "iğneleri doğru tutmuyorsunuz," dedi. "Bu şekilde çok ağır iş çıkarırsınız. Başka türlü yapmanız lazım." İğneleri Ruth'un elinden alarak tarif etti. Bundan sonra da evvelce Ruth'un yaptığı kısmı alıp baktı ve "burada bir sayı atlamışsınız," dedi. "Burasını yeniden yapmak lazım. Bakın böyle." Ruth baktı. Hasta kadın gülümsüyordu. Şimdi yüzü manalanmış ve toplu bir ifade almış, kendini tamamıyla işe vermişti. Biraz önceki sinir buhranından eser yoktu. Kanı çekilmiş parmaklarıyla makine gibi örüyordu. Heyecanla, "İşte bu şekilde," dedi. "Şimdi siz de bir tecrübe edin bakalım." Bruce akşamleyin otele döndü. Oda karanlıktı. Pencereden akşam garipliği çökmüş, elma yeşili bir gökyüzü ve Duponet aperitifinin kırmızı ampullerle aydınlatılmış muazzam şişesi görünüyordu. Sadece adam bakışlarıyla karanlığı araştırarak "Lucy," diye seslendi. Yataktaki kadın kımıldandı ve Bruce karısının yüzünü seçti. Elektrikli reklamın ışığı vuran bu yüze tatlı bir kırmızılık gelmişti. Bir mucize olmuş da karısı iyileşivermiş gibiydi. Adam uyudun mu diye sordu. Hayır, şöyle bir uzandım. Matmazel Holland gideli çok oldu mu? Hayır, ancak birkaç dakika var. Adam yatağın kenarına dikkatle ilişti. Lucy, kadın kocasının elini okşadı ve canım dedi. Bir şeyler bulabildin mi bari? Henüz değil. Fakat yakında muhakkak bulacağım. Kadın uzandığı yerde bir zaman sustuktan sonra nihayet Otto dedi. Sana öyle yük oluyorum ki. Ah Lucy, nasıl da böyle şeyler söyleyebiliyorsun? Sen olmasaydın ben nasıl yaşardım? Bensiz serbestleyecektin. Bensiz her istediğini yapabilecektin. Hatta Almanya'ya da dönebilir ve çalışabilirdin. Ya, demek böyle düşünüyorsun. Kadın, evet böyle dedi. Benden ayrılıver gitsin. Hatta bu hareketinden dolayı ötekiler seni takdir de ederler. Bruce, soylu kanını hatırlayan ve Yahudi karısından boşanan bir Aryan değil mi? Herhalde aşağı yukarı böyle diyeceklerdir. Hem sana karşı başka bir kızgınlıkları da yok ki Otto. Öyle, fakat benim onlara karşı var. Bruce başını yatağının kenarına dayadı. Şefinin çalışkanlığından çok memnun olduklarından uzun uzun söyledikten sonra sadece karısının Yahudi olması yüzünden işine nihayet verilmek mecburiyetinde kaldığını söylediği anı hatırlamıştı. Bruce şapkasını almış ve acele olarak oradan uzaklaşmıştı. Bundan 8 gün sonra karısına pis Yahudi diyen ve partinin hem casusu hem de blok vartelerinden olan ne ise ki avukatı kapıcının bira içerken hükümet aleyhinde ileri geri konuştuğunu ispat edebilmişti de herif ortadan kaybolmak zorunda kalmıştı. Fakat karısı artık sokağa çıkamaz olmuştu. Üniformalarla dolaşan lise öğrencilerinin tahkirlerine hedef olmak istemiyordu. Bruce de yeni bir iş bulamadı. Bu yüzden Paris'e geldiler. Kadın yolda hastalanmıştı. Pencereden görünen elma yeşili gökyüzünün rengi silinmiş, tozlu ve loş bir hal almıştı. Bruce, ağrıların var mıydı Lucy diye sordu. Çok değildi, sadece öyle yorgunum ki. Ruh yorgunluğu. Bruce kadının saçlarını okşadı. Bu saçlar Dubonne elektrikli reklamının bakırımsı akisleri altında ışıl ışıl yanıyordu. Yakında yine ayağa kalkabileceksin Lucy. Kadının başı Bruce'nin ellerinin arasında ağır ağır kımıldandı. Acaba hastalığım ne Otto? Şimdiye kadar başıma hiç böyle şey gelmemişti. Hem de aylardan beri sürüyor. Ehemmiyetsiz bir şey olmalı. Kadınlarda bu gibi hastalıklar hep olur. Kadın birden bütün ümitsizleşmişti. Artık bir daha iyileşeceğimi sanmıyorum dedi. Muhakkak iyi olacaksın. Hatta çok yakında. Sadece cesareti elden bırakmamak lazım. Dışarıda damların üzerine gece çökmektedir. Bruce başını hala yastığın kenarından kaldırmadan, hiç konuşmadan duruyor. Bütün gün korku ve endişe kaplı yüzünü şu anda odayı dolduran bu belli belirsiz son gün ışığı altında aydınlık ve sakin bir ifade kapladı. Ah Otto, hiç değilse sana yük olmasaydım. Bruce vaziyetini hiç değiştirmedi ve yavaş bir sesle "Seni seviyorum Lucy." dedi. Hasta bir kadın sevilmez. Hasta bir kadın iki misli sevilir. Çünkü hem kadındır hem de çocuk. Kadının sesi küçülmüş ve adeta işitilmez olmuştu. İşte bu sebepten ya dedi. Ben bu kadarcığı bile değilim. Hatta karım bile değilim. Bu kadarını bile veremiyorum sana. Ben senin için sadece bir yüküm. İşte o kadar. Bruce, senin saçların, senin sevgili saçların benim değil mi? Dedi ve eğilip bu saçları öptü. Senin bu güzel gözlerin de benim değil mi? Kadının gözlerini öpüyordu ve bu eller. Şimdi eğilmiş kadının ellerini öpüyordu. Ve sen de benim değil misin? Yoksa artık beni sevmiyor musun? Adamın yüzü kadının yüzüne iyice yaklaşmıştı. Artık beni sevmiyor musun yoksa? Diye tekrar sordu. Kadın zayıf bir sesle Otto diye mırıldandı ve göğsüyle kocası arasında duran ellerini çekti. Adam yavaş bir sesle, "Artık beni sevmiyor musun yoksa?" diye sualini tekrarladı ve "Söylesene, sana hak veriyorum, bir lokma ekmeğini kazanamayan, beceriksiz bir adam sevilmez. Fakat haydi söyleyiver, ne olur söyleyiver bir taneciğim," diye bu çökmüş yüze kafa tutarcasına söylendi. Kadının gözlerinden yaşlar boşanıverdi ve sesi birden yumuşayıp gençleşiverdi. Kadın adamın kalbini parça parça eden bir gülümseyişle sordu. "Demek beni gerçekten böyle seviyorsun, hala. Bunu sana her akşam tekrarlamam mı lazım? Seni o kadar çok seviyorum ki şu içinde yattığın karyolayı bile kıskanıyorum senin. Benim içimde, benim kalbimde ve benim kanımda yatmanı isterdim, anlıyor musun?" Kadının görebilmesi için gülümsedi ve tekrar onun üzerine eğildi. Adam karısını seviyordu ve bu kadın onun sahip olduğu tek şeydi. Fakat buna rağmen sebebini bir türlü bilemediği bir his yüzünden karısını öpemiyordu. Bu yüzden kendi kendisinden öyle nefret ederdi ki kadının hastalığının ne olduğunu biliyordu. Ve bu his sağlıklı vücudunun kendi iradesinden daha üstün gelmesinden başka bir şey değildi. Fakat şu anda aperatif ilanının sıcak ve şefkatli akisleri vuran bu akşam saati ona yıllarca önceki akşamlarını hastalığın korkunç kabusundan uzak ve şu karşıdaki damların ötesindeki kırmızı ışığın akisleri kadar sıcak ve teselli dolu akşamlarını hatırlatmıştı. Adam "Lucy" diye mırıldandı. Kadın nemli dudaklarını kocasının ağzına uzattı. Bir müddet bu vaziyette kaldı ve hastalığın usul usul dal budak saldığı acılar içindeki vücudun ve ölümün bir sis kadar müphem pençesi altında kainattaki her şeyin yorgun kömür parçalarının yanıp kül olması gibi dökülüp kaybolduklarını unuttu. Kern ve Ruth, Champ Elise'de yavaş yavaş dolaşıyorlardı. Akşamda vitrinler pırıl pırıldı ve kahveler tıklım tıklım doluydu. Elektrikli reklamlar yanıp sönüyordu ve geceleri bile berraklığını muhafaza eden Paris havasının gümüş parıltısı içinde görünen zafer abidesi gökyüzüne açılmış muazzam bir kapıyı andırıyordu. "Kern, şuraya sağ tarafa bak," dedi. "Vasserle Rosenfeld. General Motor Joe'nun muazzam vitrinleri önünde duran iki adamı gösteriyordu. Delikanlıların kılık kıyafeti pek yoksuldu. Elbiseleri adeta dökülüyordu ve ikisi de pardesüsüz. O kadar heyecanlı bir tartışmaya dalmışlardı ki Kern'le Ruth'u yanlarında olduğunu bir müddet hiç fark etmediler. Delikanlının ikisi de Verdun Oteli sakinlerindendi. Vasser teknisyen ve komünistti. İkinci katta oturan Rosenfeld, Frankfurtlu bir banker ailesinin oğluydu. Fakat her ikisi de müthiş otomobil meraklısıydılar ve her ikisinin de hemen hiçbir gelirleri yoktu. Vasser, arkadaşını inandırmaya çalışarak "Rosenfeld," dedi. "Bir an için makul ol. Haydi diyelim ki bir Cadillac yaşlılar için ideal bir otomobil olsun. Fakat 16 silindirlisini ne yapacaksın? Vallahi bir ineğin su içmesi gibi benzin sömürür. Buna rağmen de daha hızlı gitmez." Rosenfeld başını iki yana salladı ve bir yuvarlak cam satıhta dönüp duran siyah ve muazzam bir Cadillac'ın bulunduğu gün kadar aydınlatılmış vitrine bakarak "Benzin sömürürse sömürsün," diye fikrini açıkladı. "Hatta benden yana fıçılarla benzin feda olsun. Bunun hiç ehemmiyeti yok. Fakat şu arabadaki harikulade rahatlığa bir bakın. Bir çelik kale kadar emniyet verici bir hali var." "Vasser, bu dedikleriniz bir hayat sigortası için inandırıcı olabilir. Fakat bir otomobil için değil," diyerek Lancia mümessilliğinin yanındaki vitrinini gösterdi. "Hele şuna bir bakın. Dört başı mamur. Hem de sadece dört silindirli. Sinirli ve zavallı bir hayvancağıza benzer. Fakat yol almaya görsün. O vakit bir panter kesilir. Bu araba ile ne isterseniz bir evin duvarına bile tırmanabilirsiniz." Rosenfeld hiç istifini bozmadan cevap verdi. "Benim evin duvarına falan tırmanmak istediğim yok. Ben Ritz'teki kokteyl partiye gitmek istiyorum." Vasser'in itiraza falan aldırdığı yoktu. "Hele şu çizgiye bir bakın," diye övmeye devam etti. Zemin boyunca ne de dümdüz uzanıp gidiyor. Bir ok gibi, bir şimşek gibi, bir sekiz silindir benim için artık çok mütevazıdır. Vallahi bir sürat rüyası adeta. Rosenfeld alaylı bir kahkaha koyuverdi. Peki amma Vassar, bu çocuk tabutu kadar daracık şeyin içine nasıl gireceksiniz? Bu araba galiba cüceler için yapılmış. Tasavvur edin ki yanınızda pahalı bir kürk ve çok şık bir akşam tuvaleti giymiş güzel bir kadın var. Maksim'den dönüyorsunuz. Ocak ayındasınız ve karlı sokaklar vıcık vıcık olmuş. Bu otomobil biçimindeki radyo makinesi de sizi bekliyor. Ha, ne dersiniz? Daha fazla gülünç olmak ister misiniz? 33. ayrımın sonu, sayfa 322, devamı 34. ayrımda.